Allah Azze ve Celle kendisinin kudretini kainatta gösteriyor. Ahiretin mümkün olduğunun en büyük delillerinden birisi kainattır. Yaratılmış olan sonsuza yakın mahlukattır. Gereksiz meseleler insanı gereksiz insan yapar. Uğraştığın meseleyi bana söyle, ne kadar adamsın sana onu söyleyeyim. Çünkü gereksiz meselelerle uğraşanlar kendileri için gerekli olan meseleleri ihmal ederler.
İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluhu. Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme lekel hamdu bima khalaqtana ve rızaktana ve hedeytana ve kefeytana ve allamtana ve ferreçte anna. Allahümme lekel hamdu bi kulli ni'metin en'amte biha aleyna fi kadimin ev hadith. أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Rabbana hab lana min azvajina ve zurriyatina qurrata ayun ve ec'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana ve kaffir anna sayyiatina ve tawaffana ma'al ibrar. Rabbana ve atina ma va'adtana ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyame. İnneke la tuhliful mi'ad. Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, Kehf suresinin, Kehf suresinde anlatılan Ashab-ı Kehf olayının son kısmına geldik. Allah Azze ve Celle mağarada asırlarca uyutulmuş olan bu yiğit gençlerin uyandırıldıklarını, nasıl uyumaları bir mucize ise uyandırılmaları da aynı şekilde bir mucize. Uyanmış olan bu yiğit gençler ne kadar uyuduklarını soruşturdular kendi aralarında merak ettiler, ne kadar uyumuşuz dediler. Bir kısmı bir gün kadar dedi, diğer bir kısmı da bir günden daha az olsa gerek dedi. Sonra bu meseleyi terk ettiler. Bunun önemi yoktu. Kaç saat uyuduklarının, kaç gün uyuduklarının bir ehemmiyeti yoktu. Çünkü acıkmışlardı. Bir an evvel bir şeyler yemek istiyorlardı. Ve içimizden birisini şehre gönderelim. Kaçtığımız, içinden çıktığımız kendi memleketimize, kendi şehrimize gitsin. Ve şu paramızla, şu gümüş paramızla bize temiz yiyeceklerden alsın gelsin dediler. Temiz manasına da gelebilir. Kullanılan eskâ kelimesi, en temiz olan hangisiyse, en helal olan hangisiyse ondan alsın gelsin. Çünkü bunlar zaten haramdan kaçtıkları için memleketlerini bıraktılar. Allah'tan korktukları için mağarada yaşamayı tercih ettiler. O zalim devletin, diktatör devletin zulmü altından kaçıp Allah'a kulluk edebilecekleri bir mağaraya sığınmayı göze aldılar. Haramdan kaçtıkları için, şirkten ve her çeşit haramdan uzak durmak istedikleri için mağaraya gittiler. Dolayısıyla şimdi her ne olursa olsun yiyecek değiller. Çünkü bunlar helal haram bilen insanlar. Helal olan hangisiyse ondan alsın gelsin dediler. Ya da en çok bu parayla en çok neyi alabiliyorsa ondan alsın gelsin ama helal olmak şartıyla. Zeka kelimesi hem temiz olan manasına geldiği gibi zekatı mesela kullanıyoruz. Zekat malı temizlediği için ona zekat denilmiştir. Temizlemek manasındadır. Hem de nemalandırmak, bereketlendirmek manasındadır. Zekatı verilen mala Allah bereket koyar. Ondan ötürü ona zekat denilmiştir. Zekatı verilen mal çoğalır. Ondan dolayı ona zekat denilmiştir. Bu her iki manaya uygun şekilde diyebiliriz ki onlar hem en temiz olanını, en helal olanını istediler. Hem de o helal olanların içerisinden ucuz olanını da istemiş, en bol miktarda almasını, gelmesini istemişlerdi. Çünkü orada daha ne kadar kalacaklarını bilmiyorlardı. Belki de uzun zaman kalacaklar. Çünkü onlar kendilerini bir gün ya da birkaç saat uyumuş zannediyorlar. Ve hala aynı devlet, aynı diktatörlük devam ediyor zannediyorlar. Onun için orada çok uzun zaman kalacaklarını düşünüyorlar. Ve her günde şehre inmeleri tehlikeli olduğu için o yüzden çok miktarda alabildiği kadar ucuzundan almaya çalışsın demiş olabilirler. Helal olmak şartıyla aynı zamanda bol miktarda olsun demiş olabilirler. Bu şekilde içlerinden birisini şehre gönderdiler ve ona tembihte bulundular. Nazik davran dediler. Birinden bir şey isterken nazik davran ki bir kavga mavga çıkmasın. İcabında birisi senden şüphe edebilir ve sana bazı laflar söyleyebilir. O zaman sen de ona cevap vermeye kalkarsan kavga çıkar ve ondan sonra kral haberdar olur ve böylece tekrar gelirler bizi burada yakalarlar ve öldürürler. Recm ederler, taşlarlar, taşlıya taşlıya öldürürler. Hadi yine o neyse şehit olmuş oluruz ama bir de bizi tekrar kendi dinlerine döndürmek isterlerse o zaman çok daha kötü olur ve ebediyen kurtuluşa eremeyiz. O yüzden dikkatli davran, tedbirde kusur etme dediler. Her ne kadar baskı altında, diktatörlük altında, ikrah-ı mülci esnasında inkar, insanı kafir yapmasa bile yine de onlar böyle bir durumda azimeti tercih edecekleri için, ruhsatı tercih etmeyecekleri için yine de dikkatli olmak istiyorlardı. Davanın daha sonraki nesillere aktarılabilmesi için onların hayatta kalması gerekiyordu. Daha sonraki nesillere davanızı ulaştırabilmek için gerekirse mağaralara sığınacaksınız. Evlerinizde belki mağara hayatı yaşayacaksınız. Belki kendi mahallenizde mağara hayatı yaşayacaksınız. Gizli gizli bir takım faaliyetlerde bulunacaksınız. Bundan 70-80 sene, hatta 40-50 sene evvel bile böyle bir dönemi bu memlekette de insanlar gördüler. Kur'an'ı gizli gizli öğrendiler. Kur'anlar toplatıldı, mescitler ahıra çevrildi. Böyle bir dönemi bu millet de yaşadı. Ve işte o zamanın Müslümanları yapmaları gereken gizli faaliyetleri yaptılar. Bir bakıma mağaraya çekildiler, mağaralarda gizli gizli çalıştılar. Ve Allah Azze ve Celle onların eliyle bu davayı bize kadar ulaştırdı. Belki yapmaları gereken her şeyi yapamadılar. Ama imkanları o kadardı. Yapabilecekleri belki de oydu. Allah Azze ve Celle Ashab-ı Kehf kıssasıyla bize bunun da doğru olabileceğini ifade etmiş oluyor. Yeri gelir mağaraya çekilirsiniz. Bu da o durumda doğru olabilir. Bazı şartlarda böyle bir şey de doğru olabilir. Çünkü onlar bir peygamber değildiler. Onlar açıkça bir mücadele yapmakla vazifelendirilmemişlerdi. Ellerinde Allah'ın bir kitabı da yoktu, peygamberlerin hadisleri de yoktu. Onlara böyle bir vazife de verilmemişti. O yüzden onlar sadece kendi dinlerini muhafaza etmekle sorumluydular. Kafir olmadan ölmekle, tevhid üzere ölmekle sorumluydular. Mücadele ile emrolunmamışlardı. Ama bugünün Müslümanı mücadele ile emrolunmuştur. Elimizde Allah'ın kitabı var, peygamberimizin sünneti var. Ve yeryüzünde de 3-5 kişi değiliz. Seyyid Kutub'un ifadesiyle kanadı kırık kuş değiliz biz. Her şeye teslimiyet gösterecek değiliz. Her şeye boyun bükecek değiliz. Kanadı kırık kuş değiliz. Yeryüzünde bunca Müslüman var madem, o halde onlar mücadele etmek zorundadırlar. Peygamberlerinin hareket metodunu izleyerek mücadele etmek zorundadırlar. Evet, Hazreti Peygamber'in hareket metodunda da 3 sene kadar bir gizlilik dönemi var. Bunlar 300 sene kadar gizli kaldılarsa, Hazreti Peygamber de 3 sene kadar gizli kalmadı mı? Hazreti Peygamber'in hayatında her şey mevcut. Hangi durumda, ne şekilde davranacağımız konusunda bilgi araştırmak isteyen Efendimiz'in hayatında bunu görebilir. Hangi meselede örnek ararsanız onun hayatında bulabilirsiniz. Stratejiyi öğrenmek isterseniz hayatında görebilirsiniz. Hareket metodunu öğrenmek isterseniz hayatında görebilirsiniz. Cömertlik örneklerini görmek isterseniz hayatında görebilirsiniz. Fedakarlığı da, cesareti de, cömertliği de, hoşgörüyü de onun hayatında her türlü misali bulabilirsiniz. Onun hayatında işte bu da var. Birkaç sene bu şekilde gizli faaliyet yapmıştı. O dönemde sadece belli insanlara anlatmıştı. Hakkı arayanlara konuşmuştu. Mevcut durumdan rahatsız olanlara anlatmıştı. Hakkı arayan ama hakkı bulamayan, ne yapacağını da bilemeyen insanlara, mevcut düzenden rahatsız olan insanlara anlatıyordu. Cesur insanlara anlatıyordu. Hakkı kabul etmese bile hakkı koruyacak ve sırrı muhafaza edecek, Hazreti Peygamber'in sırrını muhafaza edecek olan, sır tutmayı bilen insanlara anlatıyordu. Güzel ahlaklı insanlara anlatıyordu. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem ahlakı güzel insanları arıyordu. Çünkü bu din ahlak dinidir. Dolayısıyla ahlakı güzel olanların kabul etmesi daha kolay olacaktır. Ama zaten ahlaksız adama gelince, ahlaksız adam dinin kendisinden rahatsızlık duyacaktır. O yüzden Hazreti Peygamber güzel ahlaklı insanları arıyor, öncelikle onları anlatıyordu.
Ashab-ı Kehf belki 300 sene kadar anlatamadı, uyudu. Çünkü o dönemde anlatabilecek insan bulamıyorlardı. Ve öldürülme tehlikeleri yüksekti. Onları koruyabilecek bir aşiretleri de mevcut değildi. Ama Hazreti Peygamber öyle değildi. Onun bir aşireti vardı. Allah Azze ve Celle peygamberleri bir şekilde kuvvetlendirmiştir. Hazreti Lut Aleyhisselam'dan sonra, çünkü o ya Rab keşke bir arkam olsaydı demişti. Ahlaksızlık yapmak isteyenlere gücü yetmiyordu. Namussuzlara gücü yetmeyince böyle dua etmişti. Böyle bir temennide bulunmuştu. Ve Allah Azze ve Celle ondan sonra gelen peygamberlerin hepsinin arkasını kuvvetli kıldı. Aşiretleri oldu. Kafirler bir şeyler yapmak istedikleri zaman o peygamberlerin aşiretleri Müslüman olmasalar bile yine de aşiret anlayışıyla, akrabalık saygısıyla onları desteklediler. Peygamberleri korumaya aldılar. Haşim oğullarının peygamberimizi korumaya alması gibi. Böyle olunca hem o bir peygamber, hem Allah Azze ve Celle onu desteklemiş aşiretiyle, hem de hakikati arayan insanlar onun zamanında mevcut. Ebu Bekirler, Osmanlar, Aliler onun zamanında mevcut. Hakikati arayanlar, Ebu Zerler onun zamanında mevcut. Mevcuttan rahatsız olan, mevcut inançlardan ve düzenden memnun olmayan, ancak ne yapacağını da bilemeyen insanlar onun zamanında mevcut. İşte onun için Allah Azze ve Celle peygamberine anlat diyordu. Belki bu anlatma birkaç sene gizli olacak, daha sonrasında aleni hale gelecektir. Ama sonuçta anlatma devam etmiştir. O günden bugüne kadar da Müslümanlar değişik şartlar yaşamışlar. Değişik devletlerde değişik durumlarla karşılaşmışlar. Ve Allah'ın aslanları her dönemde ama açık ama gizli bu davayı bize kadar getirmiştir. Allah Azze ve Celle bu şekilde Ashab-ı Kehf'in bir takım tedbirler aldıklarını bize anlatmıştı. Nazik davran diyorlardı gönderdikleri adama. Bir kişi olarak gönderiyorlardı. Bir kişinin gitmesi anlaşılmaması açısından daha önemli, daha tedbirliydi. Çok kişi gitselerdi belki de daha fazla tanınma ihtimalleri olabilirdi. Çünkü onlar hala aynı insanların orada yaşadığını biliyorlardı. Öyle bildikleri için belki içlerinden en az tanınan kimseyi gönderdiler. İçlerinde belki de tanınmış insanlar da vardı. Çünkü bazı rivayetlere göre bunlar saray ehlinden bazı kimselerin çocuklarıydılar. O yüzden içlerindeki tanınmış olanlar değil, en tanınmamış olanını gönderdiler. Ve ona da tembihte bulundular, tedbirli davran. Birisi terbiyesizlik yapsa bile yine de sen duymazlıktan gel. Kibar davran ve önemli olan vazifeni yerine getirmek. Sen oradan bulabildiğin kadar bol rızık getir bize. Onlarla tartışmaya girme. Onlar bu şekilde tedbirler alarak onu gönderiyorlardı. Bu insanın vazifesidir. Tedbir almak dava adamının görevidir. İmtihan dünyasında böyle şeylere ihtiyacımız var. Elbette sonuçta Allah'ın dediği olur. İstediğiniz kadar tedbir alın. Eğer Allah Azze ve Celle sizin ortaya çıkmanızı istiyorsa artık hiçbir tedbir bunu durduramayacaktır. Tedbir takdire karşı gelecek değil. İstediğiniz tedbiri alın. Elbette takdir üstün gelecektir. Elbette sonuçta onun dediği olacaktır. Ama kul olarak kul kendi görevini yerine getirmekle mükelleftir. Eğer kendisi alması gereken tedbirleri aldıysa ama yine de sonuçta istediği olmadıysa, ortaya çıkmak zorunda kaldılarsa, demek ki Allah böyle istedi diyecek, mutlu olacak, huzursuz olmayacak, korkulu saatler geçirmeyecek ve bunda da bir hayır vardır diyecek, yoluna devam edecektir. Bu kıssadan bunu da anlamamız icap eder. İstediğiniz kadar tedbir alın. Eğer siz almanız gereken tedbiri aldıysanız, ama yine de olacak olan olduysa Artık kendinizi ya da arkadaşlarınızı suçlamayacaksınız. Tedbirde kusur yapılmamış ise, alınması gereken her tedbir alınmış ise, artık ondan sonrasını takdiri Allah'a bırakacaksınız. Onlar da öyle oldular. Almaları gereken tedbiri aldılar. Ancak Allah Azze ve Celle bir şeyi ortaya çıkarmak istiyordu. Daha sonraki insanlara bir şeyler göstermek istiyordu. Kimin galip geldiğini tüm insanlara da göstermek istiyordu. Herkes kendince bir hesap yapar. O memleketin kralı olarak adı zikredilen Dakyanus, o da kendince bir hesap yapar. Onlara birkaç gün mühlet verir ve şuraya gideceğim, geri döndüğüm zaman hala Müslüman olursanız, Müslüman kalmış olursanız sizi öldüreceğim demişti. O kendince böyle bir hesap yapmıştı. Allah Azze ve Celle'nin hesabı hepsinden üstündü. Ona böyle söyleten de Allah'tı. Onlara fırsat vermişti ve bu şekilde onların kaçmasını sağlamıştı. Ve şimdi işte her şey ortaya çıkacaktı. Kimin hesabı daha doğru? Kimin hesabı hatasız? Kimin keydi daha üstündür? Kimin mekri, tuzağı daha sağlamdır? Allah Azze ve Celle de onlara bir tuzak hazırlar. Onlar da Müslümanlara bir tuzak hazırlamış olabilirler. Ama sonuçta elbette Allah'ın dediği olur. Allah Azze ve Celle mühlet tanır. Ve umli lehum, ben onların müddetini uzatıyorum. Onların iplerini uzatıyorum. Onlara mühlet tanıyorum. Ancak inne keydi metin, sonuçta benim dediğim olur. Benim tuzağım sağlamdır. İşte Allah göstermek istedi. Kimin planı gerçekleşirmiş? Allah göstermek istedi. Kafirlerin her zaman unuttukları nokta budur. Her şeyi planlarlar, onların planında hiçbir zaman Allah yoktur. Onlar her zaman kendi bildiklerini başarabileceklerini zannederler. Çok mükemmel planlar yaptıklarını düşünürler. Evet, belki de uzmandırlar. Belki de gerçekten de Müslümanlardan çok daha uzman kimseler planlar yapmaktadır. Olabilir. Müslümanların içerisinde uzmanlar pek yoktur. Kıtlık hale gelmiştir. Hareket metodunu anlamış, strateji anlamış ve tuzak hazırlamayı bilen Müslümanlar neredeyse yok denecek kadar azdır. Çünkü Müslümanlar böyle bir şey yapmayı düşünmemişlerdir. Hakim oldukları asırlarda da böyle şeyler düşünmediler. Onlar sadece davalarını dünyanın her tarafına götürmeyi ve aleni bir şekilde ortaya koymayı ve insanları küfürden kurtarmayı düşündüler. Onları aldatmayı düşünmediler. Onlara tuzaklar hazırlamayı düşünmediler. Kafirlerin içerisinden evet belki uzman tuzakçılar olabilir. Ama Allah'ı hesaba katmamaktadırlar. Allah Azze ve Celle'nin de bir hesabı var. Ve işte bunların durumlarının ortaya çıkmasını takdir etti. Onlar her ne kadar tedbirler aldılarsa da Allah'ın muradı başkaydı. Bazen sizin bir muradınız olabilir. O muradınız Allah'ın muradına uymayabilir. Siz başka bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Allah ise başka bir şeyi planlamış olabilir. Ve onun dediği gerçekleşecektir. Siz her tedbiri aldığınız halde yine de olmadığını görürseniz ümitsizliğe kapılmayacaksınız. Ve yaptığınızdan da pişmanlık duymayacaksınız. Yanlış yapmadıysanız, İslam'a göre yanlış olan bir şey yapmadıysanız, almanız gereken tedbiri aldıysanız, yine de olmadıysa pişmanlık duymayacak ve sağa solu da suçlamayacaksınız. Falan şöyle karar verdi, ondan dolayı bu başımıza geldi demeyeceksiniz. Demek ki Allah Azze ve Celle öyle murad ediyor. Bir de böyle bakacaksınız. Belki de onun sonunda bir takım hayırların ortaya çıkacağını düşüneceksiniz. Bu kıssa bize bunu da öğretiyor. Onlar tedbir alarak arkadaşlarını gönderdiler. Ve kezalike a'sarna aleyhim لِيَعْلَمُوا اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٍّ. Biz ise onlar böyle planlar yaptılarsa da biz onların ortaya çıkmasını takdir ettik. Ta ki insanlar bilsinler Allah'ın vaadi haktır. Herkesin görmesi için, herkesin anlaması için, Allah'ın vaadinin gerçek olduğunun ispat edilmesi için biz ise onların bu şekilde ortaya çıkmasını sağladık. Demek ki Allah Azze ve Celle onların ortaya çıkmasını sağladı. Böylece hangi grup daha Allah'a yakındır ve hangisinin dediği doğrudur ve hangi dava üstün gelecektir? Evet, o Dakyanus ve onun düzeni yıkıldı gitti. Ama Allah Azze ve Celle'ye kulluk edenler mağarada bile olsalar, Allah onları orada sağa döndürdü, sola döndürdü. Onların ölmemesini sağladı. Onların mağaralarının hava almasını sağladı. Onların uzun zaman yaşayabileceği bir mağara onlara takdir etti, onlara nasip etti. Ve böylece Allah'ın müminlere olan vaadinin hak olduğunu ortaya koymak istedi. Onlar ortaya çıksın ki Allah'a kulluk için mağaraya çekilenlerin galip geldiği ortaya çıkmış olsun. Onların ölmediği ve onların davalarının baki kalmış olduğu, o diktatörlüklerin yıkılmış olduğu anlaşılsın. Ve sadece bu da değil, aynı zamanda bu enne sa'ate la raybe fiha, saatin de kıyamet saatinin de kendisinde şüphe olmayan bir gerçek olduğu anlaşılsın diye. 300 sene de yaşasa, 30 sene de yaşasa, 3 milyon sene de yaşasa, insan sonuç itibariyle Allah Azze ve Celle onları yeniden uyandırır. Ölmüş olsalar bile onları yeniden diriltir. Allah'ın her şeye kadir olduğunun insanlara ispat edilmesi için. Neden insan 8-10 saat uyuyabiliyor da 300 sene kadar uyumasın? 2 asır, 3 asır kadar ya da 10 asır kadar uyumasın? Aklen buna nasıl bir mani var ki? Neden insan için bu mümkün olmasın? Akıl bunu reddetmiyor ki. 8-10 saat uyunabiliyorsa, hatta yerine göre bir hasta bazen 3-5 sene uyutulabiliyor. 3-5 sene yaşayan, komada yaşayan hastalar olabiliyor. Bu mümkün oluyor da neden asırlarca olunca mümkün olmasın? Allah Azze ve Celle elbette her şeye kadirdir. Ve yeniden dirilişin mümkün olacağının ispatı için bu şekilde takdir ettik buyuruluyor. O dönemde elbette Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı. Fakat bunlar ahirete iman hususunda çok gevşektiler. Hatta birçokları ahirete iman etmiyorlardı. Bu olayın ne zaman olduğu konusunda ulema arasında ihtilaf olsa bile, bir kısmı Hazreti Musa'dan evvel bu olay olmuştu demektedir. O yüzden Yahudi alimleri bu olayı peygamberimize sorulmasını istediler. Ashab-ı Kehf'i sorun, eğer o peygamber hakikaten peygamberse onu bilmesi gerekir dediler. Hazreti Musa'dan evvel olmuş olma ihtimalin buna dayandırılmaktadır. Hazreti Musa'dan evvel demek ki böyle bir şey olmuş ve Hazreti Musa'ya Tevrat'ta bu olay anlatılmış ve Yahudi alimleri de onu oradan öğrenmiş. O yüzden peygamberimizin peygamber olup olmadığını anlamak için ona bu sorunun sorulmasını istemişlerdi. Buna göre Hazreti Musa'dan evvel olma ihtimali de var. Hazreti İsa'dan evvel olma ihtimali de var. Yani Musa'dan sonra Hazreti İsa aleyhisselam gönderildiği zaman, gönderilmesine yakın bir dönemde Hazreti İsa'dan evvel olma ihtimali de var. Ve Hazreti İsa'dan sonra uyandılar. Hazreti İsa'dan evvel mağaraya girip ondan sonra Hazreti İsa'nın göğe çekilmesinden sonra uyandırıldılar. Ya da Hazreti İsa'dan sonra olma ihtimali de var. Züryani kaynaklarına göre bu olay Hazreti İsa'dan birkaç asır sonra gerçekleşmişti. 2 asır kadar yaklaşık olarak sonra gerçekleşmişti. Miladi olarak 400 küsürlü yıllarda bunlar uyandırıldılar. Efes kenti yakınlarında bu olayın gerçekleştiğine dair bir takım rivayetler var ehli kitabın kaynaklarında. Önemli değil, Hazreti Musa'dan evvel de olsa, sonra da olsa, İsa'dan evvel de olsa, sonra da olsa, Efes'te de olsa, Tarsus'ta da olsa, başka bir yerde de olsa, neticede bakılması gereken onlar değil. Bakılması gereken bu olayın bize verdiği mesajlardır. Ve bunlar bu olay sayesinde o dine mensup olanlar, Yahudiler her ne kadar kitap ehli olsalar bile kitaplarında ahiret mevzu üzerinde durulmamakta, ahirete kesin bir şekilde iman etmemekte, kendilerine göre bir takım inançlar uydurmuş ve ahiret konusunda bile Müslümanlardan ayrıdırlar. Her ne kadar bir zamanlar dinler arası diyalog taraftarları onlarla amentüden müttefikiz deseler bile hiç amentünün hiçbir meselesinde ittifak halinde değiliz. Ne Allah'a iman hususunda bizim gibi düşünürler. Allah'a şirk koşarak iman ederler. Sadece Allah'ın varlığını kabul eder ama aynı zamanda Allah'a oğul isnat ederler. Yahudiler Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu söylerken Hristiyanlar da Hazreti İsa için bunu söylerler. Allah mevzuunda bile ittifak halinde değiliz. Peygamber'e gelince biz bütün peygamberlere iman ederken onlar peygamberimize iman etmezler. Yahudiler Hazreti İsa'yı da kabul etmezler. Onu yalancı olarak görürler. Hristiyanlarsa peygamberimizi kabul etmezler. Demek ki peygamberlere iman konusunda da müttefik değiliz. Kitaplara iman mevzuunda da öyle. Onlar, Yahudiler İncil'i de kabul etmez Kur'an'ı da. Hristiyanlara gelince onlar da Kur'an'ı kabul etmezler. Dolayısıyla kitaba iman mevzuunda da müttefik değiliz. Meleklere iman konusunda bile müttefik değiliz. Her ne kadar melekleri kabul etseler bile Hazreti Cebrail'e düşmanlık yaparlar. Halbuki melekler Allah'a isyan etmez, onun verdiği emri yerine getirirler. Ama onlar peygamberleri öldürdükleri gibi meleklere de düşmanlık yaparlar. Eğer melekleri görseler melekleri de öldürmeye kalkacaklardı. O meselede de müttefik değiliz. Ahirete iman konusunda da öyle. Bir kısmı zaten ahirete hiç temas etmez. Kitaplarında ahiretle ilgili pek bir şey bulamazsınız. Sadece karanlık bir yerden bahseder o kadar. Cehennem olarak karanlık bir yerden bahsedilir. Ahiret mevzu üzerinde durulmaz. Ve Hristiyanlara gelince onlar da ruhani bir cennete cehenneme iman ederler. Bedensel bir dirilişi kabul etmezler. Halbuki müminler, Müslümanlar bedensel bir dirilişle ahirette dirileceğimize iman ederiz. Bu meselede de müttefik değiliz. İşte onlar o dönemde ahirete iman konusu zayıflamıştı. Peygamberimizden sonra bile halen şu zamana kadar o mesele üzerinde hala da şüphe içerisinde olanları çoktur. Ahiret mevzuu onlarda kesin olarak kabul edilmesi gereken ve bizim inandığımız şekilde inanmaları gereken bir iman esası değil. Halen de öyle değil. Onlar o dönemde şüpheler içerisinde idiler. Yahudiler zaten hemen hemen tamamen terk etmiş, Hristiyanlar ise onlara karşı koyamıyor, ahireti ispat edemiyorlardı. Halbuki ahiretin ispatına dair o kadar çok delil vardır ki, belki Allah Azze ve Celle'yi ispat eden delillerden sonra ahirete imanla ilgili deliller gelir. çok miktarda delili vardır. Kur'an'ın kelamullah olduğunun, Peygamberimizin Resulullah olduğunun delillerinden belki çok daha fazla ahirete imanla ilgili deliller var olduğu halde Hristiyanlık tamamen ahirete imandan uzaklaştığı için bununla ilgili delillerden de uzaklaşmış ve o günkü dinsizleşmiş insanlara ispat edemez hale gelmişti. İşte tam o dönemde bu insanlar uyandırıldılar. Böylece insanlar anlasınlar ki bir insan demek ki ya ölse de tekrar dirilebilir. Bakın asırlarca uyumuş olan bu insanlar bir ölünün diriltilmesi gibi yeniden diriltiliyorlar. Bu madem ki mümkün, o halde ölümden sonra diriliş de mümkün desinler. Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şekilde kanunlara bağlı kalmak zorunda olmadığını anlasınlar. Yemek yeme kanununa insan bağlı kalmak zorunda. Yemediği takdirde ölecektir çünkü. Bu kanunlar insanlar için. Allah Azze ve Celle'nin böyle kanunlarına, kendi koyduğu kanunlarına bağlı kalma zorunluluğu yoktur. O isterse yemek yemeden de asırlarca yaşatır. O isterse uyutarak da asırlarca yaşatır. Uyutmadan da yaşatır. Daha önceki insanları uzun zaman yaşatmıyor muydu? Nuh Aleyhisselam'ın dönemindekileri 1000 yıl ve daha fazla yaşatmıyor muydu? Allah Azze ve Celle'nin kanunu hem bir tane midir ki? Allah'ın kanunları çoktur. Ve zamana göre de bir takım kanunlar koyabilir. Allah hiçbir zaman kendi koyduğu kanunlara da bağlı kalmak zorunda değildir. Fizik kanunları insanlar için geçerlidir. Allah'ı bağlayıcı bir kanun yoktur ve olamaz. Onlara göstermek istiyordu Allah Azze ve Celle. Hiçbir kanuna bağlı kalmak zorunda değilim. Ben istersem anasız babasız da yaratırım. Ben istersem babasız, Hazreti İsa'yı babasız yaratırım. Adem'i anasız babasız yaratırım. Sizi topraktan yaratırım. Kısır adama da çocuk veririm. İstersem ben Zekeriya'ya da çocuk veririm. İstersem ben çocuğu olmayan kimseye de çocuk veririm. Ben hiçbir şekilde kanunlara bağlı kalmak zorunda değilim. Ahiret, insanların kabul edemeyeceği bir iman esası mıdır ki bu kadar çok şüpheye düşüyorlar? Onlar yeryüzünde adaletin olmadığını görmüyorlar mı? Allah'ın adalet sahibi bir Allah olduğunu anlamıyorlar mı? Adalet sahibi olan Allah'ın dünyasında adaletin olmadığını görmüyorlar mı? Adalet sahibi olan Allah'ın dünyasında adaletin gerçekleşmemesi, adaletin sonraya bırakıldığının delilidir. Madem bu dünyada adalet gerçekleşmiyor, Allah adalet sahibi olduğu halde bu dünyada adaleti gerçekleştirmiyorsa, demek ki adaleti sonraya bırakıyor. Yoksa bu kadar zalimin zulmü yanına kar kalmış olur. Eğer adalet başka bir memlekette gerçekleşmeyecek olursa, o takdirde kafirin küfrü yanına kalır, zalimin zulmü yanına kalır, fasığın günahkarlığı yanına kalmış olur. Ve onca salih insanın hayırlı amelleri de mükafat görmemiş olur. Eğer ahiret olmayacak olsaydı, zalime ceza verilmemiş olacaktı, salihlere de mükafat verilmemiş olacaktı. Halbuki Allah adalet sahibidir. Mutlaka zalime ceza verecek, mutlaka salih olanlara da mükafat verecek. Bu onun adaletinin gereğidir. Eğer adalet gerçekleşmezse, o zaman Allah el-adıl sıfatına nasıl sahip olacak? Allah cömerttir, kerimdir. Eğer devamlı vermeyecek olursam, o zaman nasıl kerim olacak? Bu dünyada yarattıklarının içerisinde eşref-i mahlukat insandır. En üstün olan insandır. Allah Azze ve Celle insanları yok eder, öldürür ve onlara vermez ise, Kerim sıfatını o zaman nerede kullanacak? Hazreti İbrahim'e vermeyecek de kime verecek? Hazreti Musa'ya Kerim sıfatıyla muamele etmeyecek, Nuh'a Kerim sıfatıyla muamele etmeyecek, Abdülkadir Geylani'ye Kerim sıfatıyla muamele etmeyecek, kime edecek? Seyyid Kutuplara Kerim sıfatıyla muamele etmeyecek, Hasan el-Benna'lara, Bediüzzamanlara vermeyecek de kime verecek? Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed'e vermeyecek, kime verecek? Kendisini seven evliyasına vermeyecek de, enbiyasına vermeyecek de, sülahasına vermeyecek, şühedasına vermeyecek de kime verecek? Kerim sıfatının gereği olarak hep vermeli. Çünkü kendisi ezeli ve ebedidir. Hep vermesi gerekmektedir. Kerimdir. Ebediyen de kerim olacaktır. Dolayısıyla ebediyete kadar vermelidir. Kime verecek, bunlara vermeyecek olursa? Eşrefi mahlukat olan insana, bu insanların içerisinden mümin olanlarına, cenneti kazanmış olanlarına, imtihanlardan geçmiş ve kazanmış olanlarına vermeyecek de hayvanlara mı verecek, bitkilere mi verecek, cansızlara mı verecek? Kerim sıfatını nerede kullanacak? Elbette ki madem ki kerimdir, o halde kıyamete kadar verecek. Vermesi onun kerim sıfatının gereğidir. Nasıl ki büyük memleketlerin yolu üzerinde büyük tesisler olur. Dinlenme tesisleri, o büyük tesisler o yolun sonunda büyük bir memleketin olduğunun delilidir. Köy yolunda büyük bir tesis olur mu? Büyük memleketlerin yolu üzerinde olur. Küçük şehirlerin yolu üzerinde küçük tesisler var. Ama İstanbul'un, Ankara'nın yolu üzerinde büyük tesisler görürsünüz. Büyük memleketlere giden yolların üzerinde büyük tesisler var. Şu koskoca dünya bir tesis. Allah Azze ve Celle'nin bu kadar büyük bir tesis yaratması, ondan sonra gelecek olan memleketin delilidir. O büyük cennetin delilidir. Arduhas semavatu vel ard olan, genişliği gökler ve yer kadar olan o büyük cennetin, o memleketin delilidir. Allah Azze ve Celle kendisinin kudretini kainatta gösteriyor. Ahiretin mümkün olduğunun en büyük delillerinden birisi kainattır. Yaratılmış olan sonsuza yakın mahlukattır. Yüzlerce milyar galaksi, her galakside yüzlerce milyar yıldız ve onların etrafında gezegenler ve onların etrafında uydular ve bunların aralarında trilyon trilyon kilometre mesafeler, milyon ışık yılı, milyar ışık yılı mesafeler. Bu kadar büyük bir kainatı yaratanın kudretinin sonsuz olduğu anlaşılmıyor mu? Bunu anlamak bu kadar zor mudur? Kainat onun kudretinin sınırsız olduğunun delilidir. Kainat onun ilminin sınırsız olduğunun delilidir. Dolayısıyla onun için yeniden yaratmak hiç de zor değildir. İlk defa yaratmak mı zor, ikinci kez yaratmak mı zor? Madem ki birinci kez yaratabildi, o halde ikinci kez yaratmak daha da kolaydır. Onlarca delil saymak mümkündür. Ama o dinsizliğe karşı Yahudilik ve Hristiyanlık cevap veremedi. Çünkü zaten kendileri de bozulmuşlardı. Nasıl ki bugünün dünyasında da yine Yahudilik ve Hristiyanlık dinsizliğe cevap verememektedir. Hatta dinsizliğin sebebidirler. Bizim medeniyetimizin hakim olduğu asırlarda yeryüzünde ateizm yoktu. Bizim medeniyetimizin hakim olduğu asırlarda yeryüzünde din ve ahlak mevcuttu. Bizim medeniyetimiz ne zaman ki geriledi ve çöküşe geçti, ne zaman ki onun yerine Batı medeniyeti geldi, yeryüzünde dinsizlik başladı. Yanlış din dinsizliği doğurdu. Teslis inancı dinsizliğe sebep oldu. Ruhbanlık inancı dinsizliğe sebep oldu. Yanlış din insanları dinden uzaklaştırdı. Ve halen de dinsizliğe cevap veremiyorlar. Bundan önceki Papa Jean Paul ölmeden evvel yeryüzündeki en büyük sorunun dinsizlik olduğunu söylemişti. Yeryüzündeki haksızlıkların ve günahların çoğalmasının sebebi olarak dinsizliği göstermişti. Peki dinsizliğin sebebi nedir? Dinsizliğin sebebi de sizsiniz. Ey Yahudi ve Hristiyanlar, siz yeryüzünde birkaç asırdan beri hakim durumdasınız. Ey Hristiyan dünyası, son 2-3 asırdır senin medeniyetin yeryüzünde hakim oldu. Yeryüzünü dinsizleştirdin. Şu anda şu medeniyet senin medeniyetin olmaktan da çıkmış durumda. Hiçbir zamanda tam Hristiyani bir medeniyet meydana getiremediniz. Dinsizce bir medeniyete sebep oldunuz. Yanlış dininiz insanları dinsizliğe götürdü. Bilim adamlarını mahkemelerde idam ettiniz. Dünya dönüyor diyen adamları idam ettiniz. İnsanlara takva olmanın yolu olarak mağaralarda yaşamak gerektiğini öğrettiniz. Nefisle mücadele edebilmek için evlenmemek, yıkanmamak, yememek, içmemek, dağlarda yaşamak gerektiğini söylediniz. İnsanları dinden imandan ettiniz. O zaman da Yahudilik, Hristiyanlık, ahireti iman, ahirete iman edebilmeleri için insanlara deliller sunamadı, halen de sunamıyor. Yeryüzünde dinsizliğin sebebi bu yanlış dinler oldu. Onlar ne zamanki hakimiyeti kurdular, o günden sonra yeryüzüne dinsizlik başladı. İslam medeniyetinin hakim olduğu asırlarda böyle bir şey göremezsiniz. Tarih meydandadır. İspat edemiyorlar, cevap veremiyorlardı. Allah Azze ve Celle onlara takviye etmek için bu olayı yarattı. Böylece herkes anlamış oldu ki tekrar diriliş mümkün. Allah her şeye kadirdir. Bunu anlamış oldular. İz yetenaza'una beynehum emrahum. Çünkü onlar kendi aralarında tartışıyorlar, durumlarını tartışıyorlardı. Fakalu ibnu aleyhim bunyana. Onların durumlarıyla ilgili, yani yerlerini bulduktan sonra onlarla ilgili tartışmaya başladılar bu sefer. Hani onlardan biri şehre gönderilmişti ya, oradan rızık getirecekti. Fakat gitti, evet kendi şehirleriydi. Dağlar aynı dağlar. Fakat şehir değişmiş, kılık kıyafetler değişmiş, evler değişmiş, yollar değişmiş. Şaşırdı, burası acaba bizim memleketimiz mi? Yanlış bir yere mi geldim? Hayır, başka bir yer yok ki, yanlış değil, burası burası da. Yurt bizim yurdumuz ama insanlar bizim insanlarımız değil. Yollar bizim yollar değil, evler bizim evler değil. Burası çok değişmiş. Fakat belli etmeden bir adamdan bir şeyler almak istedi. Parasını uzattı, adam görünce parayı şaşırdı. Ve tabii konuşması da biraz farklıydı, aksanlı konuşuyordu. Aradan asırlar geçmişti elbette. Lugatlarda ufak tefek değişiklikler gerçekleşiyordu. Ve adam şüphelendi, parayı da görünce şüphesi daha da arttı. Sen bu parayı nereden buldun dedi. O benim paramdır dediyse de adam inanmadı. Bir hazine bulduğunu düşündü. Alıp götürdüler onu kralın yanına. Bu adam böyle böyle dediler. Bir adam yakaladık. eski paraları taşıyor, Dakyanus'un mührü var üzerinde. Başından geçenlere ona anlatmak zorunda kaldı. Vali onu dinledi, dinledi, dinledi ve o da iman etmiş bir insandı. O arada, o asırlar geçince putperestlik, Roma putperestliği orada bitmişti. Ve o zaman Hazreti İsa Aleyhisselam'ın öğretisi üzerine iman edenler çoğalmışlardı ve vali de onlardan birisiydi, yani Müslüman idi. Bu şekilde vali onu dinledi ve ondan sonra onların durumunu merak etti. Bana dedi, mağaranızın yerini gösterir misin? Onları hepsini aldı. Bütün şehir halkı da onunla beraber gittiler. Ve o dedi ki onlara, sizi görmesinler. Önce ben gireyim mağaraya, sizi görünce korkarlar. Önce ben gireyim ve onlara durumu anlatayım, ondan sonra siz gelin. Ve içeri girdi, onlara durumu anlattı. Sonra çıktılar, kucaklaştılar. Çünkü herkes iman etmişti. Diktatörlük ve şirk son bulmuştu. O bölgede sonuçta Hazreti İsa'nın öğretileri hakim olmaya başlamıştı. Ve onlarla kucaklaştılar. Asırlarca uyumuş olan bu insanlar kucaklaştılar ve sonra tekrar mağaralarına döndüler. Rivayete göre mağaraya girince orada öldüler. Onları görenler dediler ki, işte o zaman kendi aralarında tartışma yapıyorlardı. Onların durumlarıyla ilgili ne yapalım bunlara diye kendi aralarında konuşuyorlardı. فَقَالُوا بْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا Bir kısmı dedi ki, bunların üzerine bir bina yapalım. Bunların mağarasının üzerine bir bina yapalım. Mağara binanın içinde kalmış olsun. Böylece hiç kimse buraya daha giremesin. Bunların mezar yeri olmuş olsun burası. Ya da bazı rivayetlere göre onların mağarasının kapısına bir duvar örelim, kimse içeriye giremesin. Ya da büyük kayalarla burayı kapatalım, kimse içeriye giremesin dediler. Rabbuhum a'lemu bihim. Onların Rabbi, yani bizim de Rabbimiz olan Allah onları daha iyi bilir dediler. Bunlar nasıl insanlardı? Allah azze ve celle bunları kaç yıl yaşattı? Bunlar hangi olaylarla karşılaştı? Bunların Allah katındaki derecesi nedir? Bunlar hangi derecede velidirler? Çünkü bu olay bir kerametti. Bunlar hangi derecede insanlardırlar? Rabbiniz daha iyi bilir. Bu olayı burada kapatalım ve duvar örelim, gidelim dediler. Allah azze ve celle onlar tarafından bulunmasını sağladı. Gördüler, konuştular, kucaklaştılar ve ondan sonra ruhlarını teslim ettiler. Vazifelerini yerine getirmiş oldular. Herkes de anlamış oldu. Sonuçta Allah'ın dediği gerçekleşir. Sonuçta iman galip gelir. Allah azze ve celle'nin planı yerini bulur. Sonuçta herkesin bunu anlaması sağlanıldı. Ondan sonra son vazifeler de buydu. Ve ondan sonra canlarını, ruhlarını teslim ettiler. Dava adamları son vazifesini yapmadan, demek ki Allah onların canını almamaktadır. Bir dava adamı ruhunu teslim ettiği zaman, demek ki o son vazifesini de yerine getirmiştir. Eğer son vazifesini yerine getirmemiş olsaydı, mutlaka o vazifeyi yerine getirebilmesi için ona ömür verilirdi. Demek ki vazifesini yerine getirmiştir. Hazreti İsa Aleyhisselam daha son vazifesini yerine getirmedi. Yeryüzüne o yüzden tekrar indirilecek. Henüz daha vakti saati dolmadı. Allah'ın ona verdiği ömrü tamamlamadan göğe çekildi. Son vazifesini yerine getirmedi. Mekke'sini gördü ama Medine'sini göremedi. Bir devlet kuramadı ve kafirlerle, zalimlerle savaşacak bir güce ulaşamadı. Son vazifesi budur ve o vazifeyi yerine getirebilmek için yeniden dünyaya indirilecek. Ölmedi, ölmüş olsaydı bile bu azim vazife için tekrar bir beden verilir. ve tekrar yeryüzüne gönderilir. Çünkü daha vazifesi tamamlanmamıştır. Vazifesini tamamlayacak, gelecek ve kendisini öldürmek istemiş olan o Yahudilerle savaşacak. Onları öldürecek, onların önde geleni Deccali de öldürecek ve yeryüzünde Medine'sini kuracak. Bir medeniyet meydana getirecek, 7 sene ya da 40 sene kalacak ve bu şekilde ondan sonra canını verecek ve Müslümanlar tarafından cenaze namazı kılınacak. Kendi ümmeti onun namazını kılamadı. Ama bu ümmet, o da bu ümmetin bir ferdi olarak yaratılacak. O da peygamberimize ümmet olarak tekrar yeryüzüne indirildiği zaman Efendimizin ümmetinden birisi olacak. Ve son vazifesini yerine getirecek, yeryüzünde medeniyetini kuracak ve ruhunu teslim edecek. Adaleti gerçekleştirecek, bolluk ve bereket gerçekleşecek, gökyüzü yağdırdıkça yağdıracak, yeryüzü verdikçe verecek, mal çoğaldıkça çoğalacak ve alacak kimse bulunamayacak, o kadar ki çoğalacak, ondan sonra ruhunu teslim edecek. Son vazifesini yapmadan hiçbir dava adamının ruhunu Allah Azze ve Celle almamıştır. Mutlaka son vazifesini de yerine getirmiştir. İşte bunlar da öyle oldular. Ve onların kapısını kapattılar ya da üzerlerine bir bina yaptılar, her ne ise. Onlar böyle konuşuyorlardı. Bir duvar örelim dediler. Bunlar hakiki müminler. İman etmişler ve onlarla buluşunca mutlu olmuşlar, onlara sarılmış olan gerçek Müslümanlar, doğru Müslümanlar. Bir duvar örelim, kapatalım, gidelim dediler. Hazreti Ömer'e Danyal Aleyhisselam'ın mezarını, cesedini daha doğrusu bulduk ya da mezarını bulduk diye bir haber geldi. Irak taraflarında bazı askerler görmüşlerdi. Hazreti Ömer'e sordular, ne yapalım? Bir mescit mi onun üzerine bina edelim, yoksa ne yapalım? Dedi ki, yerine gömün ve konuyu kapatın. Çünkü insanlar peygamberlerin mezarlarına mescitler yapmaya kalkışırlar. Onu olduğu yere gömün ve oranın mescitleştirilmesine sebep olmayın. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ İşte duvar örelim gidelim diyenler doğru Müslümanlar. Ama o memlekete hakim olmuş olanlara gelince, memleketin hükümdarları ya da kilisenin sahtekar adamlarına gelince, o dönemin kilise büyükleri ya da devlet büyükleri olayı başka tarafa çekmek istediler. Ve dediler ki, لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا Biz onların üzerine bir mescit inşa edeceğiz. Sanki onları çok seviyorlarmış gibi davrandılar. Ve meseleyi başka tarafa çektiler. Halbuki bunlar şirkle mücadele eden yiğit gençlerdi. Onların mezarlarını mescide çevirerek şirke düşürmek istiyorlardı insanları. Hazreti Peygamber bunu yasaklar. Bazı Müslümanlar bu ayete dayanarak azizlerin, velilerin, salihlerin ya da şehitlerin ya da alimlerin mezarlarının mescit şeklinde yapılmasını, onların üzerlerine bina yapılmasını doğru gördüler. Ve şu anda da dünyada birçok yerde bunu görebilirsiniz. Birçok salih insanın, birçok velinin, alimin mezarlarının bu şekle çevrildiğini görebilirsiniz. Halbuki bu ayet buna delil değildir. Birçok alimin kanaatine göre bunu söyleyenler aslında o günün doğru Müslümanları değil, gizli müşrikleriydi. Onlar bu şekilde yeniden şirki hortlatmak istiyorlardı. Onların bu sefer ilahlaştırılmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Müşrikler daima ya gökteki yıldızı ilahlaştırır, ya yerdeki bir adamı ilahlaştırır, ya bir mezarı ilahlaştırır, illaki bir şeyi ilahlaştırmak ister. Şirki devam ettirmek isterler bu şekilde. Onlar için fark etmez. Bakıyorsunuz İslam'la alakası olmayanlar, İslam'la alakası olmayanlar, camileri ahıra çevirmiş olanlar, Kur'an okuma yasaklamış olanlar, bakıyorsunuz bazı velilerin mezarlarının üzerine binalar ve mescitler yapılmasına sessiz kalıyor. Hatta destekliyorlar, gizli gizli bunları ayarlıyorlar. Siz bunları çok mu seviyorsunuz gerçekten? Siz bunların davasının düşmanısınız aslında. Siz bu salihlerin yolundan mı gidiyorsunuz gerçekten? Siz Mevlana'ların yolunda mı gidiyorsunuz gerçekten? Namaz bile kılmıyorsunuz ve namaz kılanların düşmanısınız. Başörtülülerin düşmanısınız ama Mevlana'ların üzerine binalar yaparsınız, yaptırırsınız. Siz gerçekten onları sevdiğinizden mi bunu yaparsınız? Bu ayet böyle bir şeyin doğru olduğunu ispat etmiyor. Bu ayet onların işlerine galebe çalmış olan diyor. O devlete hakim olanlar yani. O devletin idarecileri ve kilisenin idarecileri, kilise büyükleri bunu söylediler. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَ dediler. Onların üzerine bir mescit yapacağız. Halbuki yapmaları gereken bu değildi. Hazreti Peygamber bunu yasaklar ve buyurur ki Allah lanet etsin Yahudi ve Hristiyanlara. Onlar peygamberlerinin mezarlarını mescit edindiler. Lanet olsun onlara ki onlar peygamberlerinin mezarını mescit edindiler. Bir başka hadiste Allah'ın laneti mezarları mescit edinenlerin ve oralarda mum yakanların üzerine olsun buyuruyor. Allah Resulü bunu yasaklamışken bu ayetten böyle bir mana elde edilebilir mi? Hadisler açık seçik meseleyi ortaya koyuyor. Bu ayette ise o lafı لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدَ lafını kimin söylediği tam bilinmiyor. Bunun müşriklerin sözü olma ihtimali var. Çünkü ayette ona işaret ediliyor. Bunu kim söyledi? اَلَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ onların işleri üzerinde söz sahibi olanları, devletin idarecileri, kilisenin yönetiminde olanlar, onlar böyle söylediler. Hakiki Müslümanlar olduğuna dair burada bir delil yok. Salihlerin mezarları mescitleştirilecek olursa, insanlar o mezarların önünde secde bile etmeye başlayabilirler. Gidiyorlar ve o mezarların önünde namaz kılıyorlar. Hiç görmediniz mi böyle mescitler? Halk gidiyor ve o mezarın önünde namaza duruyor. Bu gibi şeyleri engellemek icap eder. Ve bu şekilde onların mezarlarını mescit edinmeye kalkıştılar. Eğer bu söz müşriklerin sözü ise ve bir mescit yaptılarsa, bu gençlerin davası neydi halbuki? Bu gençler şirkle mücadele ediyorlar ve o yüzden de ölümü göze almışlardı. O yüzden mağarada yaşamayı göze almışlardı. Hayatlarını, zor bir hayatı bu yüzden tercih etmişlerdi. Ama gelin görün ki şirkle mücadele eden bu gençlerin mezarları şirk için bir malzeme haline getiriliyor. Nice veliler şirkle mücadele etmişlerdir. Ancak mezarları sonradan şirke malzeme olmuştur. O veliler mezarlarından kalksalar onu yapanlara tükürürler. O velilerin mezarlarının yanlarındaki ağaçlara, çiçeklere çaput bağlayanları görmüşsünüzdür. velilerin mezarlarını bu şekilde kutsallaştıranlar, oralara gidip oralarda dualarda bulunanlar, ey falan zat çocuğum olmuyor bana bir çocuk ver diyecek kadar alçalan ve şirke düşenler, alimlerin vazifesi bunları engellemektir. Bunların yanlış olduğunu anlatmaktır. Her memleketteki alimler bunlara karşı mücadele vermek zorundadır. Ve eğer o memlekette bir İslam devleti varsa, İslam devleti de bunun yanlışlığını anlatmak ve bunlara izin vermemek zorundadır. O çaput bağlanan ağaçları da kestirmek zorundadır. O mezarları mescitleştiren kimselere izin vermemek ve o mescitleri de yıkmak zorundadırlar. Çünkü Allah Resulü bunu yasaklamıştır. Lanet olsun buyuruyor böyle yapanlara. Salihlerin, nebilerin kabirlerini mescitleştirenlere. Allah Resulü'nün lanet ettiği şeye elbette ki Müslümanlar izin vermemelidirler. Bu ayette bir görüşe göre kastedilen duruma galip gelenlerden maksat Müslümanlar, yani öbürleri defolup gittiler, onların düzenleri yıkıldı, Dakyanus da öldü, düzeni de yıkıldı ama sonrasında oralara galip gelen Müslümanlar kastediliyor diyenler de var. Onlar da böyle söylenmiş olabilir, bilmeden konuşmuş da olabilirler. Samimi bir takım Müslümanlar da olabilir. Onlar da yanlışlıkla böyle şeyler teklif etmiş olabilir. Bugün mesela bunu yapanlar hepsi hain Müslümanlar mıdır? Samimi Müslümanlar da bu gibi hatalar yapmaktadırlar. Bunlar da öyle olmuş olabilirler. Ve sonra Allah Azze ve Celle insanların tartışmalarına, onların sayılarıyla ilgili yaptıkları tartışmalara temas edecek. Böyle söylediler, onlar orada, o sahne orada kapandı. Bunlar orada öldüler. Her neyse, duvar mı örüldü, üzerlerine bina mı yapıldı, mescit mi yapıldı, her neyse. Sonuçta o mesele orada kapandı, perde indi. Sonraki nesiller ise, şimdi bunları konuşuyorlar, bu olayı konuşuyorlar. Bilir bilmez konuşuyorlar, seyekulun diyecekler ki, yani sonrakiler. Yani hem bu Kur'an'ın nazil olduğu dönemde, hem de sonraki dönemde, mesela şu zamanda da, halen böyle meselelerle uğraşanlar olacak, seyekulun diyecekler ki, diyorlar ki diye de anlaşılabilirdi ama başındaki sin ile anlıyoruz ki istikbal kastediliyor. Seyekulun denilmiştir. İleridekiler yani diyecekler ki selase, onlar yani hum selase, yani onlar üç kişiydiler. Rabi'uhum kelbuhum, dördüncüleri köpekleriydi diyecekler. Ve yekulune hamsetun, ve bir kısım insanlar diyecek ki beş kişiydiler. Yani hum hamsetun. Sadisuhum kelbuhum. Onların altıncıları köpekleriydi diyecekler. Recmen bil gayb. Boş konuşuyor, karanlığa taş atıyorlar. Bilmeden konuşuyorlar. Ellerinde böyle bir delil mi var ki kafalarından konuşuyorlar? Hiçbir delile dayanmadan konuşmak caiz olamaz. Gayb hakkında konuşuyorsun. Geçmiş de gayıptır, gelecek de gayıptır. Bazen hal de gayb olabilir. Şu anda sizin kalbinizden geçen şey benim için gayb olabilir. Gayıptır. Benim kalbimden geçen de sizin için gayıptır. Bazen gayb hali ifade eder. Halde de gayb var. Ama geçmişteki de gayıptır. Bilmediğiniz bir şey sizin için gayıptır. Gelecek de gayıptır. Gayba dahildir. Bunlar gayb hakkında bilmeden konuşuyorlar. Recmen bil gayb. Recim taşlamak demek. Gaybı taşlıyorlar. Karanlığa taş atıyorlar, bilmeden konuşuyorlar yani. Allah Azze ve Celle karanlığı taşlamanın doğru olamayacağını anlatıyor. Bir ilme dayanmadan konuşmanın karanlığa taş atmak olduğunu ifade ediyor. Elinde bir belge varsa konuş diyor yani. Madem elinde belge yok, o halde neden tahminlerde bulunuyorsun? Zanlarda bulunuyorsun. Halbuki zan ilim ifade etmez. Zan ilimden bir şey ifade etmez. O bir tahmindir ve ona dayanılarak konuşulamaz. O bir tahmindir. Onunla iman edilemez. İman edilebilmesi için kesin bir bilgi olması gerekir. Kesin olmayan bir bilgiye göre iman edilemez. Çünkü bu iman meselesidir. Yanlış bir şeye iman insanı küfre kadar da götürebilir. İman meselesi önemlidir. Amel gibi değildir. Amelde bir hata yapsan kafir olmazsın belki ama imanda hata tehlikelidir. O yüzden Allah Azze ve Celle gaybı taşlıyorlar buyuruyor. Neden yani bilmediğiniz konuda konuşuyorsunuz? Müslüman bilmediği konuda konuşmayacak. Bize hangi meselelerde konuşma hakkımız var o öğretiliyor. Bilmediğin zaman tahminde bulunmama ahlakı öğretiliyor. Bilmiyorum demek öğretiliyor. Bilmiyorum demek de bir ilimdir. İlim sahibi bilmediği zaman bilmiyorum der. Cahil ise habire tahminlerde bulunur. Onu bir şey zanneder. Bilmiyorum dememek için tahminlerde bulunur. Halbuki bilmiyorum demek alimlerin ahlakıdır. Allah Azze ve Celle böyle konuşanların karanlığa taş attığını ifade ettikten sonra ve yekulune seb'atun ve bir kısmı insanlara diyecek ki 7 kişiydiler ve saminuhum kelbuhum 8.'leri köpekleriydi. Kur Rabbi a'lemu bi'iddetihim de ki Rabbim daha iyi bilir onların sayısını. Onların adetlerini Rabbim en iyi bilendir. Hala söylemiyor. De ki Rabbim bilir o kadar. Halbuki bu kadar söyleyene kadar Allah Azze ve Celle sayıları şudur diyebilirdi. Ama Allah bize gerekli olmayan bilgileri vermiyor. Ve gereksiz bilginin peşine düşmemeyi öğretmek istiyor. Gereksiz bilginin peşine düşmeyin deniliyor. Bu size lazım olsaydı Allah verirdi. Peygamberini size öğretirdi. Peygamberimiz bir hadiste buyuruyor ki size lazım olan her şeyi öğrettim. Cennete girmenizi sağlayıcı, cehennemden de korunmanızı sağlayıcı her ne varsa size öğrettim. Ondan ötesi size lazım değil. Gereksiz meselelerle uğraşmamamız için Allah Azze ve Celle burada hala cevap vermiyor. Bize bu ahlakı kazandırmak istiyor. Yoksa iki kelimeyle söyleyebilirdi. Ama o zaman insanlar gereksiz meselelerle uğraşmış olurlardı. Ve Allah Azze ve Celle de gereksiz bir bilgiyi vermiş olurdu. Ve o zaman bu ahlakın devam etmesine sebep olmuş olurdu. Öyle olmasın diye hala söylemiyor. Sormayın deniliyor. Neden gereksiz meselelerle uğraşmamız istenilmiyor? Çünkü gereksiz meselelerle uğraşanlar kendileri için gerekli olan meseleleri ihmal ederler. Gereksiz meseleler insanı gereksiz insan yapar. Uğraştığın meseleyi bana söyle, ne kadar adamsın sana onu söyleyeyim. Eğer gereksiz meselelerle uğraşıyorsan gereksiz adamsın. Önemli meselelerle uğraşıyorsan önemli adamsın. Önemli insanlar önemli meselelerle uğraşırlar. Peygamberimiz bir hadiste buyurmuş ki, İslam'ın 3 veya 4 temel hadisinden birisi olarak kabul edilmiştir. Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Bir kimsenin güzel Müslümanlığındandır kendisine gerekmeyen meseleleri terk etmesi. Kendisine gerekmeyen meseleleri terk etmesi kişinin güzel Müslüman olduğunun alametidir. Tıpkı Yahudilerin gereksiz soru sorması gibi. İnekle ilgili soru soruyorlardı. Allah onlara bir inek kesin dedi. Onlar 40 tane soru sordular. Gereksizdi. Allah Azze ve Celle onlara bu bilgiyi vermediğine göre onlar istedikleri ineği kesebilirlerdi. Ama onlar sordukça hüküm ağırlaştı. Şu şartları taşıyan inek, şu şartları taşıyan inek diye hükümler gelmeye başlayınca dini kendilerine zorlaştırmış oldular. Halbuki buna gerek yoktu. Herhangi bir inek kesebilirler, meseleyi bitirebilirlerdi. Gereksiz soru sordular. Efendimiz hadiste öyle buyuruyor. Sizden evvelki ümmetlerin helak edilmesinin bir sebebi de budur. Onlar gereksiz soru soruyorlardı. Gereksiz soru soranlar gerekli meseleleri ihmal ettiler. Bunların sayısıyla uğraşanlar bunların davasını merak etmiyorlar. Bunların isimlerini merak ediyorlar, sayılarını merak ediyorlar, bu olayın nerede gerçekleştiğini merak ediyorlar. Davalarını ve ne mesajların verildiğini merak etmiyorlar. Ne fark eder? Tarsus olsa ne, İstanbul olsa ne, Amerika olsa ne? Allah Azze ve Celle gereksiz bilgiyi vermiyor, neden peşine düşüyorsun? Halen söylemiyor, onlar böyle diyorlar. Kimi diyecek 3, kimi diyecek 5. Recmen bil gayb. Demek ki bu tamamen boş konuşma. Kimi de diyecek ki 7, 8.leri köpekleriydi. Ondan sonra Allah Azze ve Celle bu da gayba karanlığa taş atmaktır dememiş. İşte onun işaretiyle bazı alimler diyorlar ki demek ki bu doğruya daha yakın. 3 veya 5 ihtimali daha düşük bir ihtimal ve boş konuşma. Ama 7 rakamı 7 kişiydiler, 8.leri köpekleriydi diyenler hakkında Allah Azze ve Celle bu şekilde bir ifade kullanmıyor. Karanlığa taş atıyorlar demiyor madem. Demek ki bunun bu daha doğruya yakın gibi bir takım ihtimaller üzerinde duranlar olmuştur. Ayetin devamında مَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيلٌ Onları kimse bilmez, az bir kısım insanlar bilebilir. İbn Abbas diyor ki burada onlardan biri de benim. Efendimizin amcası oğlu İbn Abbas, Abdullah yani İbn Abbas radıyallahu anhüme. Babası da sahabi, Efendimizin amcası, kendisi de sahabi olma şerefine erişti. Peygamberimiz ölmeden peygamberimizi görmüştü. Ve Efendimiz İbn Abbas daha çocuk iken onun için dua etmişti. Kur'an'ın müfessiri olsun diye. O yüzden Sultanul Müfessirin denilmiş ona. Müfessirlerin sultanı, Hazreti Peygamber'in tefsir hususunda Allah'ın ona kabiliyet vermesini istediği küçük sahabi. Tabi sonra büyüdü, alim oldu. O diyor ki o az kimseden biri benim. Onların diyor sayıları 7 idi, 8.leri köpekleriydi. Böyle bir rivayet var ondan gelen. Ancak Allah Azze ve Celle bu hususta bize kesin bilgi vermemiştir. Ve bunun peşine düşmemizi de istememiştir. Ve buyurmuş ki قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ De ki Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Size lazım değil madem, o halde lazım olmayan meselenin peşine düşmeyin. فَلَا تُمَارِ ف۪يهِمْ اِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا Bu husus onlarla ilgili hiç kimseyle bir şey tartışma ey Resulüm. Sadece size verilmiş olan açık bilgiler var ya, bu hususta Kur'an'da geçen bilgiler, açık olanlar, onlara dayanarak konuşabilirsin. Onun dışında ehli kitabın kaynaklarına dayanarak konuşmaya kalkışma. Ehli kitap şöyle diyor, böyle diyor, bir takım şeyler söylüyor olabilirler. Onların dediklerinin bir kısmı doğru olabilirse de sen bilemezsin hangisi doğru. O yüzden Peygamberimiz buyuruyor ki onlardan gelenleri kabul de etmeyin, reddetmeyin. Çünkü bilemezsiniz, belki de doğru olan bir kısımdır. Doğru bir şeyi reddetmiş olursunuz. Ya da yanlış bir şeyi doğru zannedip kabul etmiş olursunuz. O yüzden onlardan gelen rivayetleri, onların kaynaklarında verilen bilgileri kabul de etmeyin, reddetmeyin. Siz size Kur'an'da ve sünnette verilen bilgilere bakın. Allah Azze ve Celle Peygamberimizi de bütün Müslümanları da bu hususta kimseyle bilgisizce tartışmamayı emrediyor. Hem Resulünü hem de bütün müminleri bu hususta kimseye soru da sorma diyecek daha sonraki ayette. Bu hususta kimseye soru da sorma, kimseyle de tartışma. Çünkü gereksizdir. Onların davası önemlidir ve onların davasıyla ilgili sana gereken bilgiler verilmiştir. Sen bunun üzerinde dur ki asıl mesele üzerinde durmuş olasın. وَلَا تَسْتَفْتِ ف۪يهِمْ Onlar hakkında kimseye soru sorma, istifta etme. Çünkü kimse senden fazla bir şey bilmiyor. O meseleyi onlara sorup da meseleyi uzatma ey Resulüm. Allah Azze ve Celle bu meselede Ashab-ı Kehf'le ilgili Kur'an'da ve sünnette olmayan bilgilere güvenilmemesi gerektiğini ve bu hususun araştırılmaması gerektiğini bize emrediyor. Araştırmayın buyuruyor. Bu bir emirdir. وَلَا تَسْتَفْتِي Soru sorma. Kimseden bu hususta bir cevap bekleme. Demek ki müminler bu hususta soru soramazlar. Ama öyle insanlar görüyoruz ki hala bu meseleyi karıştırıyor, hala araştırmaya kalkıyor, hala illa da Tarsus'tur demeye devam ediyor, hala illa da Efes'tir demeye devam ediyor, hala onların sayılarını iddia ediyor, hatta Tarsus'taki mağaranın kapısına isimlerini bile yazıyor. Ehli kitap kaynaklarına göre. Kur'an'da yok, hadislerde yok. Nereden buldun sen bunu? Allah Azze ve Celle sayısını bile belirtmezken bunlar hayvanın, köpeklerin ismini bile söylüyorlar. Her oraya girenlerin hepsinin adını tek tek yazıyorlar. Nereden aldınız bunu? Kur'an'da yok, hadislerde yok ve Allah Azze ve Celle sorma buyurmuştu. Neden sordun, neden ehli kitaba başvurdun? Marifet mi? Oraya bir takım isimler yazmak. Bir şey mi değiştiriyor? Hiçbir faydası yok. Ama Allah'ın emrini çiğnemiş oluyorsun. Allah ve la testefti fihim demişti. Onlar hakkında sormayacaksın. Neden sordular Müslümanlar? Hem de ehli kitabın kaynaklarına başvuruyorlar. Ehli kitabın kaynaklarına başvurmaya alışmamalıyız. Alışmamalıyız. Bu meselede ehli kitabın kaynaklarına başvuran, yarın başka bir meselede de bir peygamberin hayatıyla ilgili de bir o kaynaklara başvurmaya kalkarsa ne olacak? Efendimiz Hazreti Ömer'in elinde Tevrat'tan bazı sayfeler gördüğü zaman ne demişti? At elindekileri ya Ömer, Musa'nın kendisi bile hayatta olsa o da bugün bana tabi olmakla mükelleftir. Bırak bu değiştirilmiş muharref Tevrat'ı, hakiki Tevrat bile olsa, Musa'nın kendisi de gelse, yine de bana tabi olacak. Bırak onların yazdıklarını ey Ömer demişti. Allah Resulü o kaynaklara başvurmamızı istemiyordu. Dinin safiyetini muhafaza etmek istiyordu. İsraili kaynaklardan bizi uzak tutmak istiyordu. Çünkü o İsraili kaynakların içerisinde tamamen şirk de mevcut. Müslümanlar onları okumaya kalkarlarsa, konuları bilmeyenler onlardan etkilenebilir. Kur'an'ı bir kez okumamış, Türkçesinden, mealinden bir defa bitirmemiş olan nice Müslüman var ki Tevrat'ı, İncil'i merak ediyor, onları okumak istiyor. Sen kendi kitabını bir defa okudun mu ki? Kitabında doğrular var, onların kitapları bozulmuş. Allah Azze ve Celle o yüzden bu kitabı göndermiş. Ve onlar kendileri de bunu itiraf ediyorlar. Yeryüzünde Hazreti Musa döneminde yazılmış bir Tevrat yok. Bu benim sözüm değil, onlar da bunu kabul ediyorlar. Hazreti Musa'dan sonra 700-800 sene kadar geçince tamamen kaybolmuştu. Tevrat diye bir şey kalmamıştı. Allah Uzeyr'i gönderdi. Uzeyr aleyhisselam tarafından tekrar yazıldığına inanıyorlar. İncil'e gelince, İncil de Hazreti İsa'dan sonra yazıldı ve yeryüzünde en eski İncil nüshası 4. asra ait, Hazreti İsa'dan 300 sene kadar sonrasına ait ve Süryanice, Aramca, halbuki Hazreti İsa'nın ilk nüsha Yunanca, halbuki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın konuştuğu dil Süryanice, Aramca idi. Yunanca değildi, Hazreti İsa Yunanca konuşmuyordu. Halbuki yeryüzündeki ilk İncil, en eski İncil Yunanca. Bunu kendileri de kabul ediyorlar. Markos, Matta, Luka ve Yuhanna İncillerinde bir takım hataların ve eskimiş bilgilerin olduğunu kabul ediyorlar. Ve bu İncillerdeki hataların yazarlarına ait olduğunu söylüyorlar. Ve bunlar onlara göre normal. Çünkü onlar Allah'tan geldiği gibi korunmuş bir kitap olarak İncil'e bakmıyorlar zaten. Hata olduğunu kabul ediyorlar ve bu hatalar yazarlarına aittir diyorlar. Markos'u, Matta'yı, Luka, Yuhanna'yı suçluyorlar. Dolayısıyla bizim Kur'an'a baktığımız gibi bakmıyorlar. Biz Kur'an'ın bir kelimesi değişmemiş olarak iman ederken onlar öyle bir şey iddia edemiyorlar. Çünkü apaçık yanlışlar var. İşte bütün bunlardan dolayı وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ Ey Resulüm, onlara soru sorma. Bilemezsin dedikleri laf doğru mudur, yanlış mıdır? Doğruysa bir doğruyu inkar etmiş olursun icabında. Yanlışsa da bir yanlışa inanmış olabilirsin. Her ikisi de tehlikedir. O halde onlara soru sorma. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ اَحَدًا Onlardan hiç kimseye soru sorma ey Resulüm. Allah Azze ve Celle kıssanın bu noktasında araya bir mesele girdirecek ve onun da kıssayla bir irtibatı olacak. Fakat biz burada bırakalım. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, yeryüzünde senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, yeniden İslam medeniyetini kurabilmeyi nasip eyle. İslam medeniyetini arzulayan bir nesil nasip eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala el-Fatiha. Mm-hmm.